bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemiz var. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon hattımızda olacak ve düşüncenin yol açtığı sorunları konuşacağız. Bölümümüzde atalardan yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle olacak. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve eserlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar. Şaşırtır hep zaten. Ben bittim hali giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Yolcu benim madem, yollar kanatlarımı, ilacım nerede? Bitti derken her şeyinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim hali giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim hali giderken kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizle güne bakan sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla geçtiğimiz hafta düşünceye doğru şöyle bir yola çıktık. Tabii düşünce dediğimizde özellikle insanların gelişmiş düşünce yeteneği düşünüldüğünde diğer canlılara kıyasla bir üstünlüğümüz olduğu ortada. Hep de olumlu olarak düşünmek isteriz, olumlu olarak ayırdığına ve özel olduğuna inanırız ama acaba bu farklılık iyi bir şey mi, kötü durumlar da oluşturuyor mu biz insanlar için? Hocamıza bugün onu sormak istiyoruz. Ben yayını açarken düşüncenin yol açtığı sorun dedim ama acaba hocam bu sorun sözcüğüne nasıl bir yaklaşım getirecek?
Evet, şimdi düşünebilme bizim en önemli özelliğimiz. Hatta bir canlı türü olarak insana verilen ad Homo sapiens sapiens demiştik geçen hafta. Hani evet. Düşündüğünü düşünen insan hatta. Sadece düşünmekle kalmıyor, evet, düşündüğünün farkında da olan. Evet. Şimdi bu dediğimiz gibi sizin de çok güzel başta belirttiğiniz gibi hani insanoğlunu diğer canlılardan yaşam stili, davranış biçimi, uygarlık hani ayıran ne varsa aslında bu bizim düşünce özelliğimizin bir ürünü. İşte bugün bizim işte uygarlığın oluşumu, insanın dünyaya bir anlamda kısmen işte getirdiği yenilikler, orada kurduğumuz şehirler, medeniyetler, ülkeler, değil mi? Bunların hepsi düşüncenin ürünü. Olumsuz yanı nedir? Şimdi belli bir anda insanın duygusal olarak kendisini nasıl hissettiğinin neyle bağlantılı olduğunu araştıran bir çalışma var. Bu Killingsworth adında bir araştırmacının yaptığı bir çalışma. Acaba kişiyi işte o an içinde bulunduğu ortam, yaptığı iş, düşünceleri hangisi bizim an be an hissettiklerimizi, duygularımızı belirliyor diye bunu anlamaya dönük bir çalışma. Şöyle bir şey yapılıyor. Bir cep telefonu uygulaması gönüllülere yükleniyor cep telefonuna. İstenilen şey şu, herhangi bir anda ama günün herhangi bir anında bir sinyal geldiğinde o uygulamaya girip o anda nasıl hissettiğinizi puanlamanız isteniyor. 0 çok kötü, 100 en iyi. Diyelim şu anda işte bizim telefonumuzda yüklü olsun, işte sinyal geldi. Kendimizi ne kadar iyi hissediyoruz onu bir
yağmura göre değişir. Hava kapalıysa hiç beni evet. Sormayın.
Şu anda işte ama tabii ki yağmur da olsa dışarıda biz sohbet ediyoruz.
Evet.
Hani, ikinci soru 0 ile 100 arası hani 0'dan 50'ye kadar kötü hissetme, evet. 50'den 100'e kadar iyi. İkinci soruda şu anda ne iş yapıyorsunuz? Sohbet ediyoruz diyoruz diyelim. Evet. Sohbet ediyorum. Arkasından da üçüncü soru geliyor. Peki şu anda zihniniz yaptığınız işle mi meşgul
yoksa başka
bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani efendim acaba programdan sonra işte bir doktora mı gitsem, başım da ağrıyor, kendimi kötü hissediyorum, acaba ne çıkar? Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani kafanız başka yerde ve olumsuz şeyler. Hı-hı. Ya da kafanız başka yerde nötr şeyler. Hani işte çıkınca eve gidince şu yemeği yapayım. Ya da olumlu şeyler. Yazın çıkacağınız tatili düşünüyorsunuz mesela şu anda gibi. Şimdi bir de eğer tabii ki kafası başka yerde olanları böyle sınıfladığımızda, bir de kafası yaptığı işle meşgul olanlar ve başka bir şey düşünmeyenler var. Yani dört grup elde ettik. Kafası sadece yaptığı işle meşgul olanlar, sohbete dönük olan ve kafası başka yerde olup iyi, kötü veya ne iyi ne kötü şey düşünenler. Daha sonra kişilerin duygusal durumuna bakıldığında bu gruplar içinde herhalde tahmin edilir kendisini en kötü hisseden, kafası başka yerde olup kötü şeyler düşünenler. İkinci sırada kafası başka yerde olup nötr şey düşünenler oluyor ki onların duygusal durumu 50 civarı, yani ne iyi ne kötü hissediyorlar. Üçüncü sırada ise kafası başka yerde olup güzel şeyler düşünenler oluyor. Onlar diyelim işte 65 gibi falan. Ama en iyi hissedenler kim biliyor musunuz? Yaptığı iş ne olursa olsun kafası yaptığı işle meşgul olanlar. Onlarınki de
biz şanslıyız hocam, tam sohbet anındayız. Harika.
Evet. Ve yaptığımız işle meşgulsek zihnimiz, kendimizi en iyi hissediyoruz. Yaklaşık olarak bu çalışmada şu bulunuyor. İnsanların belli bir anda yarısının kafası başka yerde. Yani orada değil.
O da ciddi değil.
İlkokulda, ortaokuldayken hocalarımız...
Kafam nerede diye sorardı.
Evet. Bedenin sınıfta ama kafam başka yerde. Çok doğru. Yani belli bir anda insanların yaklaşık yarısının kafası orada değil. Başka şeyler düşünüyor. Şimdi ve tabii ki bu insana verilmiş önemli bir artı özellik. Yani diğer canlılar geçmişi, geleceği düşünme, planlama, kurgulama böyle bir yeteneğe sahip değiller. Evet, bu bizim bir üstünlüğümüz. Ama bu üstünlüğün, bu bilişsel üstünlüğün, bu zihinsel üstünlüğün de bir bedeli var. Tabii. O bedelde ne? Mutsuzluk. Çünkü bizim kafamıza daha çok takılan şeyler, yani geçmiş ve gelecekle ilgili maalesef olumsuz şeyler oluyor. Çünkü olumsuz şeyler bizim bize tehdit oluşturma açısından daha önemli olduğu için bizim de birinci önceliğimiz varlığımızı sürdürmek, hayatımızı sürdürmek, hayatta kalmak, tehlikeden korunmak olduğu için her zaman düşüncenin, insan zihninin tercihi bu yönde oluyor. Bu yönde de olunca bu sefer geçmişte olup bitmiş bir olayı, diyelim dün, önceki gün, iki gün önce, üç gün önce hala düşünmeye devam ediyoruz, kafamızda yaşatıyoruz. Belki eğer bu bir kişi ise o kişiye hayali cevaplar veriyoruz, diyaloglar içinde kafamızı kurguluyoruz. Evet. Ya da gelecekte bir şeyse o gelecekte ne olacağını sürekli düşünüp duruyoruz. Ve maalesef bu da bizi ruhsal anlamda, tabii geçmişle ilgiliyse üzüntü, suçluluk, gelecekle ilgiliyse korku, kaygı, endişeyi getiriyor. Bu çalışmada enteresan bir şey var. Kafanın yaptığı işle meşgul olmasıyla başka yerde olması arasında duygusal açıdan farklılık yaklaşık 35 puanlık bir farklılık var. Şimdi çalışmanın bir diğer yanı daha var. Kişinin yaptığı işe göre ne kadar fark ediyor? Orada da en kötü bulunan yatma, dinlenme. Çünkü yatıp dinlenirken kafanız nerede olacak? Tabii ki başka yerde. Hani geçmiş ya da gelecekte bir şeyler düşünüyor olacaksınız. Dolayısıyla aslında yatma ve tabii ki zihinde o sırada açık olduğu için dinlendiğinizde, bir şey yapmadığınızda kafanız başka yerlerde oluyor. En iyi gelenlerden bir tanesi mesela egzersiz yapma, sohbet. Aslında bu faaliyetler arasındaki fark çok daha dar. Yaklaşık 15 puanlık bir fark var hemen hemen. Ve o zaman aslında içinde bulunduğumuz ortam veya yaptığımız işte evet bir miktar etkiliyor ama asıl mesele kafanın nerede olduğu. Artı aslında faaliyetlerin de iyi gelenine, kötü gelenine bakıldığında ne kadar kişiyi içine çekebilen, ne kadar anda hissedebildiği bir faaliyetse, etkinlikse kişi o kadar da kendini iyi hissediyor.
Evet, yani sevdiği işi yapan kişilerdi.
Şöyle mesela o iş çok basit bir şey olabilir. Kağıt kesiyor olabilirsiniz, odun kırıyor olabilirsiniz. Ama o anda o işe konsantre olduysanız iyi geliyor sonuçta. Hani çok böyle aman aman
hocam öldürenler şeyler... çok mutlu biliyorsunuz. Değil mi? Onun için.
Boyama. Değil mi?
Evet, ahşap boyama, örgü, hatta erkekler arasında da öyle bir araştırma okumuştum. Özellikle işte 50-60 yaş üstü beyler örgüye merak salmış. Sırf o anda kalıp o kafasını boşaltmak için. Hani başka hiçbir düşünmeyin, ben
Valla
sadece örgü öreyim.
ben de bu salgın döneminde şey olduğunda hani kapanmalar çok lise yıllarında falan severdim resmi. Tekrar 6-7 tane resim yaptım
Ah, harika.
akrilik boyayla ve hepsi kopya resimler hatta yani
Benziyor
birebir
birbirine.
bir şeyi reprodüksiyon yaptım. Çünkü hiç kafanızı çalıştırmıyorsunuz, anda oluyorsunuz. Yani onu boyamak o kadar. Ve çok insana iyi
Çok
geliyor.
iyi
Hani
geldi. Tabii.
aynı zamanda bir şey üretiyorsunuz tabii ki. O da işin
Tabii,
artısı.
tabii.
Şimdi özetle söylersek aslında bugün insana özgü dediğimiz ruhsal rahatsızlıkların az ya da çok hepsinde düşüncelerimizin, düşünce özelliklerimizin çok önemli bir rolü var. İlk mesela psikolojideki ilk kuramlardan bir tanesi modern psikolojideki davranışçılıktır. Davranışçılık daha çok kişinin ruhsal durumunun içinde bulunduğu ortam ve yaptığı işin bir sonucu olduğunu savunurlar. Yani ortam ve öncüller bizim duygusal durumumuzu belirler. Ama daha sonra aynı ortamda, aynı koşullar altında ne oluyor da bazı insanlar mutlu oluyor, bazı insanlar mutsuz sorusuna tabii davranışçı kuram çok cevap getiremediği için onun daha sonra eksik bıraktığı yeri bilişsel kuramlar tamamlıyor. Bilişsel kuramlar dediğimiz düşünceyle ilgili kuramlar. Şimdi insanın bu gelişmiş düşünce özelliği eğer fizik dünya ile ilgili ise fizik dünya dediğim hani işte maddeler, cisimler, dünyanın hareketi, uzay cisimleri, işte moleküller, atom altı parçacıklar, işte tıpla uğraşıyorsanız bakteriler, virüsler vesaire. Bunların tabii çok sistematik bir ne diyelim çalışma şekli var. Ve bizim bu zihinsel yapımız, bu olaylar arasındaki ilişkileri belirlemede, tanımlamada, öngörmede, işleyişin nasıl olduğunu açığa çıkartmakta inanılmaz derecede işe yarıyor. Ama tabii iş fizik dünyadan çıkıp da kişiler arası ilişkilere geldiğinde maalesef bu düşünce sistemi böyle tıkır tıkır her şeyi çözecek şekilde çalışmadığı gibi aksine bazen sorun yaratacak şekilde çalışabiliyor ki bu da işte pek çok ruhsal rahatsızlığa zemin hazırlıyor diye düşünebiliriz.
Evet hocam, o hani peki bunu hani olmaması için ne yapsak diye sorsam tabii bir ilacımız yok bunu dönüştürecek. Hani o anda
Çok
kalmayı nasıl
güzel bir
başaracağız?
soru. Çok güzel bir soru. Şimdi biz olan bitenleri değerlendirirken hızlı da hareket etmek durumundayız. Bu hızlı hareket edebilmek için yaşantılardan kalıplar çıkartıyoruz. Diyelim ben diyorum ki işte Sezen Hanım dürüst birisi. Neye göre çıkartıyorum bunu? Yaptığı davranışlara göre çıkartıyorum. Bir de insanlarla ilgili daha önceden oluşmuş kalıp yargılarıma göre. Bu nasıl oluşuyor? Deneyimlerle. Eğer benim çevremdeki insanlar genel olarak dürüstse, yardımseverse, iyiyse, iyi davranıyorsa,
O da iyidir
o zaman
diyorsunuz.
diyorum ki genel olarak insanlar iyidir. Ha, arada sırada kötü şeyler yaptığı da olabilir. Genel olarak iyidir ama ara sıra kötü şeyler de yapabilir insanlar. Dengeli bir bakış açısı. O zaman ne oluyor? Sizinle tanıştığımda aksi bir şey olana kadar size
İyi
güveniyorum.
olduğuma
İyi
inanıyorsunuz.
olduğunuzu varsayıyorum.
Evet.
Ve ortalama insanda hani karamsarlar katılmayabilir yargı ama ben ortalama olarak insanın iyi olduğuna inanıyorum. Ki o zaman ne oluyor? Benim inanışım ortalama hayatta da bağdaştığı için daha az sorun yaşıyorum. Diyelim kötü davranan biri olursa da işte o duruma özel bir tepki geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi diyelim ki tam aksi ben hep hani kötü koşullar, kötü hayat şartları bir şekilde karşıma çıkan insanlar, ebeveynlerim, ilişkide bulunduğum insanlar, ne bileyim ilkokuldaki arkadaşlarım, öğretmenim kötü ve çıkarcıysa, o zaman da diyorum ki insanlar genel olarak kötü ve çıkarcıdır. Aksi kanıtlanana kadar o zaman kimseye güvenme gibi bir stratejim oluyor. Bu tamam, benim bunu öğrendiğim ortamda belki de böyle olabilir gerçekten. Ama daha sonra karıştığım hayat böyle değil. Dediğim gibi ortalama insan iyi. O zaman da ne oluyor? Sorun yaşamaya başlıyorum. Diyelim yine işte sizinle tanıştım. Neyi varsayıyorum? Sizin kötü ve çıkarcı olduğunuzu. Ve bu inanış sizin davranışlarınızı, düşünceyle yorumlarımı da etkiliyor. Ne gibi? Siz iyi davrandığınızda da diyorum ki ha bak bu diyorum çok akıllı. Önce iyi davranıyor, güven sağlayacak, ondan sonra bana
altta bit yeni arıyor bu seferde.
Yani ya kötü davranırsanız zaten kötü.
Ben zaten biliyordum yani, onun öyle olduğunu.
Evet. Dolayısıyla bir geçmişten gelen bu tür yargılarımızın bir rolü var.
Evet.
Ama bu şey değil, hani tamamıyla her şey geçmişte yazılıyor, oluyor, bitiyor. Güncel hayatın çok etkisi yok. Bu anlamda değil. Çünkü bu tür ekstrem, yani aşırı uç, katı olumsuz şemalar az sayıda insanda vardır. Yani çok olumsuz olaylar yaşadıysa genelde ortadır. Hani orta düzeyde. Hani diyelim olumlu inançları, olumlu şemaları, insanlarla ilgili, insanlar arası ilişkiyle ilgili olumlu inançları çok güçlü olan insanlar kolay kolay ruhsal sorun yaşamazlar. Diyelim sizin bir kötü hareketinizi gördüğümde ben arkadaşınızsam önce derim ki ya herhalde bugün kötü bir günündeydi. Olabilir. İnsanlık hali. Bu sıra dışı bir şeydi. Bir istisnaydı derim. Yine onu tolere ederim. Ama eğer iyi ve kötü dengesi bende, hani insanlar iyidir kötüdür de olumluyla olumsuz tam orta noktadaysa olumsuz bir olay yaşadığımda o denge bozulabilir ama ortada olan kişiler o dengeyi bir süre sonra toparlayabilir. En çok sorun yaşayan grup bu güçlü bir şekilde insanlarla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili olumsuz inanç ve beklentileri çok güçlü olan bireylerdir. Onun için hani ne yapalım dediniz. Genelde bizim önce yapmaya çalıştığımız şey kişinin kendi düşünce ve inançlarının içsel kurgular olduğunu farkında olması. Yani gerçek ayrı bir şey, benim düşündüğüm şeyler ayrı bir şey. Benim bir şeyi düşünmemle o şeyin olması arasında bir ilişki yoktur. Yani biraz daha farkındalık geliştirmesi kişinin ilk önce. Kendi değerlendirmelerini, teorilerini biraz askıya alabilmesi. Çünkü her insan bir anlamda bir bilim adamı gibi çalışır mantığımız. Yaşadıklarımızdan sonuçlar çıkartırız, kalıplar çıkartırız. Başka türlüsü mümkün değil. Başka türlü çalışmaz insan zihni. Ama mühim olan şey şu, esnek insanlar bunun bir yargı olduğunu, birebir gerçeği belki de yansıtmayabileceğini düşünürler ve değişime açık olurlar. Aslında iyi hekimlik de öyledir. Mesela hekimlikte de hastayı muayene edersiniz, bir tanı düşünürsünüz. Eğer hekim olarak hemen ilk düşündüğünüz tanıya sıkı sıkı yapışır, başka olasılığı ele almazsanız o zaman iyi hekim olamazsınız. Yani muhakkak her hekim ilk gördüğü hastada bir tanı düşünür. Bu doğaldır. Ama mühim olan şey ne? Yeni veriler ışığında o gerekirse o teoriyi bırakıp yeni bir tanıya yönelebilmektir. Ben bu anlamda insan olarak hepimizi de böyle düşünüyorum. Hani evet bir yargımız olması gayet doğal. Ama bunun bir yargı olduğunu fark edelim. Ona çok katı bir şekilde sarılmayalım. Değişime ve yeni veri girişine açık olalım.
Evet hocam, aslında tam da bu noktada bence sizin gibi değerli hocaların çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen insanın gözü o kadar kör oluyor ki. Yani gözünün körlüğü tabii burada farklı bir anlamda kullanmaya çalışıyorum. Gönül gözü kör oluyor değil çok belki doğru. Daha doğru. Evet, bir durum karşısında ön yargılarını asla yıkamıyor ama tam da işte sizin gibi bir hocanın belki ona dokunması gerekiyor. Hani bilmiyorum sözle telkin ne kadar yeterli olur evet. Böyle bir durumda ama o da zaten sizin aslında uzmanlık alanınız.
Aslında bir halk deyimi kullandığınız yani gözün kör olması bu anlamda hani duygusal anlamda o kadar doğru ki. Çünkü ne zaman gözümüz kör olur biliyor musunuz? Çok aşırı duygusal olduğumuzda ve yeni bilgi girişine kendimizi kapatırız o zaman. Yani o yargı ilk yargı neyse ona çok katı şekilde sarılırız bağlanırız. Maalesef duygusal olduğumuz anlarda, çok kızdığımız, çok üzüldüğümüz anlarda, çok korktuğumuz anlarda kolay da kandırılırız. Hani belli bir şeye çok hemen yapışırız ve bir anlamda bizim mantık sistemimizde çocuksulaşır, regresi olur, geriler. Hani psikoloji diliyle konuşursak. Çok mantık yürütemeyiz, akıl yürütemeyiz. Bazen ben hep onu öğrencilerime de örnek veririm. İşte bir bilgi yarışmasıdır, televizyonda naklen yayınlanan. İşte çok iyi okullardan mezun olmuş, çok iyi derecelerle bitirmiş yarışmacılar basit sorulara cevap veremez. ve o zaman da insanlar efendim eğitim sistemimiz bakın ne kadar kötü
hiç
falan.
Hiç bir şey bilmiyor öğrenciler, evet, gençler nereye gidiyor.
Onunla hiç ilgisi yok. O heyecan ve anksiyeteden düşünce sisteminin bloke olmasının sonucudur. O mantık yürütememenin bir sonucudur. Evet. Yoksa bir bilgi eksikliği değildir aslında orada. O bilgiye ulaşma, erişme ve onu kullanabilme şeyidir. Genelde de zaten biz çok yoğun, ciddi bir ruhsal, duygusal sıkıntı olduğunda ilk önce onu bir yatıştırmaya çalışırız. Hı hı. Konuşarak tedavi, yani terapi süreci biraz ondan sonra başlar. Çünkü o duygusallıkla dediğiniz gibi körlük yeni devam bilgileri ediyoruz. Şey yapamaz, alamaz yani. Evet.
Hocam müsaadenizle son bir şey sorayım. Tabii. Sonrasında sözlerimizi noktalayabiliriz. Bu ara şu hani mindfulness muhakkak sizin de fazlasıyla bu konuyla ilgili okumalarınız, görüşleriniz vardır. Bu anda kalmayı başarma egzersizlerini doğru buluyor musunuz? Ya da doğru bulmak belki doğru bir ifade olmadı ama hani yeterli buluyor musunuz desem belki
şimdi,
daha doğru.
Şöyle söyleyeyim. Ben aslında insanın anda kalabilme özelliğinin hepimizde zaten var olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu öğretilmesine gerek olan bir şey değil. Hepimizde aslında potansiyel olarak var. Hı hı. Ama bunu işte efendim mindfulness olur, başka bir yöntem olur.
Adı başka
olur.
Bir şey olur.
Evet, yani çok önemli değil. Kişinin bunu nasıl algıladığı ve nasıl kullandığı önemli. Bunların hiçbirisi kendi başına böyle her derde deva falan bir şey değil. Yani çoğu kişi geliyor bize hocam işte kabullenme, işte kabulleniyorum ama olmuyor, anda kalıyorum olmuyor, mindfulness yaptım olmuyor. Çünkü
ezber bilgi gibi bir şey bence bu.
Onları algılama, asıl altında yatan mantığı içselleştirmek önemli olan. Evet. Yoksa onları bir araç gibi kişi kullanmaya çalıştığında maalesef çok netice alamaz. Arkasındaki mantık çünkü yine bir sonuç yönelimlilik oluyor. Bizim en büyük problemimiz o zaten. Bence insan olarak da toplum olarak da sonuç odaklı olmak, süreç odaklı olmamak. Bu sonuç odaklılığı değiştirmediğimiz müddetçe biz neyi öğrenirsek öğrenelim çok bence işe yaramaz diye düşünüyorum.
Çok haklısınız hocam. Sonuç odaklı olduğumuz şuradan belli. Hani az önce dedim ya bir hap verin hocam ben iyileşeyim.
Evet, evet,
hemen yani evet. O hapı içince her şey çözülecek ama işte yok öyle bir hayat. Ne yazık
ama,
ki.
İlerleyen söyleşilerde çözüm konusunda aslında daha köklü, daha yapıcı önerilerimiz olacak. Şimdi
harika. Hocam önümüzdeki haftayı da hemen şimdiden planlayalım mı? Ne konuşalım? Önümüzdeki hafta nasıl
şimdi,
devam edelim?
Şimdi bu düşünceyle çeşitli duygusal sorunlar arasındaki ilişkiyle bence devam edebiliriz.
Tamam.
O önemli. Düşünceye biraz belki bir iki hafta ayırmamız gerekecek.
Tamam, tamam hocam. Teşekkür ederiz. Bugün biraz anda kalmaktan bahsettik. Şu anı evet. biraz konuştuk hocamızla sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftadan devam edeceğimiz yine konu düşüncemiz ve duygularımız arasındaki ilişki. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler.
İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sevgi ve saygılarla hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon konuğumuzdu. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde bugün düşüncenin yol açtığı sorunları konuşmaya çalıştık. Anda kalmanın ne demek olduğunu öğrenmeye çalıştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan devam ediyor.
Bizi bırakmaya azim ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme, etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme bizden o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Etme. Üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme, etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa den, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme, etme, etme, etme.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizle sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedin Hanım. Sizin aracılığınızla bütün dinleyicilerimize en gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim. Günümüz günümüzden hala olsun.
Sağ olun hocam. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Mevlana haftasındayız. 748. Vuslat yıl dönümünü kutluyoruz. Şebi Aruz. Bugün de Mevlana Celaleddin Rumi'nin hem hayatını hem eserlerini sizinle birlikte değerlendirmek istedik hocam. Neler söylersiniz?
Evet. Mevlana Celaleddin Rumi denildiği zaman akla aşk geliyor.
Evet.
Çünkü Mevlana aşk eridir. O aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan'ın hududu içerisinde bulunan Bel şehrinde doğmuştur. Yani Bel o kadar önemli bir merkez ki adeta güneş yeryüzünde, gökyüzünden yeryüzüne doğar ama Bel'de güneş yerin altında doğar. İbrahim Ethem Hazretlerini yetiştiren Bel'dir. Hatem Esam'ı Hazretlerini yetiştiren Bel'dir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled, yani diğer adıyla Sultan-ı Ulema Bahattin Veled'i yetiştiren de Belh'tir. Belh şehridir. Orada dünyaya gelir ve orada babasının ilim ve irfan meclisinden geçer. Aynı zamanda Bahattin Veled Hazretleri, yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled, Necmettin Kübra Hazretleri'nin de müridi'dir. Necmettin Kübra Hazretleri Kübreviye tarikatının kurucusudur. Hem ilimde, hem irfanda, hem hikmette önde gelen şahsiyet Bahattin Veled ve onun oğlu Mevlana Celaleddin Rumi, soy bakımından da yapılan araştırmalar neticesinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e dayanmaktadır soyları. Yalnız kaderin cilvesi o kadar güzeldir ki Rabbimiz bir Mevlana doğuracak, bir beste doğuyor ama Mevlana'yı Mevlana yapan Anadolu, Anadolu'yu da Anadolu yapan Mevlana Celaleddin Rumi.
Doğru.
İkisi adeta Anadolu denildiği zaman Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi denildiği zaman Anadolu aklımıza geliyor. İkisi sanki birbiriyle mütemmim cüz olmuş bir vaziyette. Moğol istilası olacaktır, Moğol saldırısı olacaktır, işgali olacaktır Belh'e, Afganistan'a. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, Mevlana daha 5 yaşındayken Sultan Veled, yani Bahattin Veled, ülkeden çıkarılması kararına temas etmeksizin Bel halkından incindiğini için aldığı manevi işaretle Hicaz'a gider. Ve hemen oradan ayrılır ayrılmaz 5-10 gün sonra Bel Moğollar tarafından istila edilir. Artık yer yer üstünde bırakılmaz, adeta kan dökerler. Ama Cenab-ı Hak Mevlana'yı korumuştur. Mevlana'yı Anadolu'ya bağışlamıştır. Daha Anadolu'ya gelmeden en evvela nereye giderler? Hicaz'a giderler. Yani hac görevlerini ifa ederler. Oradan Şam'a, Halep'e, Halep'te, Şam'da epey kalırlar. Anadolu'ya gelirler. Anadolu'nun da en önemli yeri, eski adı Laren'de olan, bugün adı Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarı olan Karaman'a yerleşirler. Orada tabii Mevlana'nın ilimde, irfanda ön plana çıktığı hemen belli olur. Feriddun Attar Hazretleri Mevlana için babasına der ki Bahattin Veled'e, ey Veled, ey Sultanul Ulema, bu senin oğlun var ya, çok zaman geçmeyecek, alemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler salacak. Bu alemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler salacaktır Mevlana Celaleddin Rumi. Hakikaten o yüreği yanıkların yüreğine ateşler salmıştır. O ledün ilminden inciler saçmıştır. Ledün ilminden öyle inciler saçıyor ki
Cenab-ı Hak'tan aldığı o manevi bereketin neticesinde Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yoruyan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin sözleri, ifadeleri, oturmaları, kalkmaları, o Afganistan'a gelen Moğollar, tabi Selçuklu döneminde Anadolu'ya geliyor, Konya'ya geliyor. Ama Mevlana Hazretleri orada diye Moğol kumandanı Baycu şehre saldırmıyor. Ve Mevlana Hazretleri'nin duruşundan, tefekküründen, tezekküründen ötürü Moğollar Mevlana'dan etkilenerek Müslüman oluyor. Mevlana böyle bir Mevlana. Hani diyor ya, gel kim olursan ol gel, ister ateşperest ol, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol, bizim kapımız ne diyor? Umutsuzluk kapısı değil diyor. Ümide aşılıyor, umuda aşılıyor. Cenab-ı Hak da ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın rahmetinden ümidinizi, benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin diyor. Ve devamlı ümitli olmayı Cenab-ı Hak bize emrediyor. Mevlana da aslında eserlerinde, duruşunda bunu belirtiyor. Mevlana'nın, bazıları Mevlana Hazretlerinin dini, tasavvufi, tasavvur dünyasını, sufi geleneğini farklı yönlere kendileri istedikleri gibi insanların beyinlerine zehir zerk etmek için farklı yönlere yönlendirebilirler. Ama Mevlana'nın düşüncesinin kaynağı, kendi ifadesiyle söylüyorum, Kur'an ve sünnettir. Der ki Mevlana Hazretleri Sezen Hanım, canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun toprağıyım ben. Bunu şiirinde söylüyor. Yani pergel gibiyim diyor. Bir ayağımla Allah'ın emirleri, Kur'an-ı Kerim'in emirleri, şeriat üzerine sağlamca duruyorum. Öbür ayağımla da 72 milleti dolaşıyorum. Ama 72 milleti dolaşırken bir Müslüman olarak ancak insanlığı kucaklayabileceğini ifade ediyor. Mevlana Hazretleri'nin duruşu bu. Mevlana Anadolu'nun, diyor ki Mevlana şunu söyler, Anadolu'nun ressamları Anadolu'nun sufileridir. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş'lar, Hacı Bayramlar, Ebu Hasan Harakani'ler Anadolu'nun manevi fethini tamamlayan kişiler. Yani bir yerin maddi fethi ne kadar önemliyse o yerin manevi fethi de o kadar önemlidir. Evet. Ve diyoruz ki biz, milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar. İşte Mevlana Hazretleri de bizim milletimizin büyük oğullarıyla biridir. İnsanlara eşit davranmış, merhametle davranmış, adaletle davranmış. Yaratılanı, Yunus'un ifadesiyle, yaratılanı hoş görmüşler Yaradan'dan ötürü. Ve hiçbir zaman kalp kırmamışlar. Diyor ki Yunus, çekme Yunus gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Yunus Emre ile Mevlana'nın dönemi de aşağı yukarı aynıdır. 800 yıl geçmiş, bakın ölümlerinden 800 yıl geçmiş. Fakat felsefeler unutulmamış. Bunların en önemli nedenlerinden biri düşüncelerinin evrensel olması. Ve düşüncelerini şiir gibi en önemli edebi türümüzle ifade edebilmiş, sunabilmiş olmalarıdır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin felsefesinden, düşüncesinden, tefekküründen etkilenen ve Mevlana'nın görüşlerini temel alan Mevleviliğe tüm dünyada milyonlarca insan gönül vermiş. Hatta onun yazdığı Mesnevi adlı eser hikaye unsuruyla anlatıyor birçok şeyi. Hikayenin altında bizlere birçok mesaj veriyor. Mesnevi desek ki Anadolu'da veya Türk İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok hangi eser var? Bizler bunu Mesnevi eserinde görmekteyiz. Çünkü Mesnevi eseri Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan eser olduğuna göre Mevlana bunları yazarken aşkla yazmış, gönülle yazmış, ilhamla yazmış, ilahi hikmetle yazmış ki bugüne kadar tesirini devam ettiriyor ve kıyamet sabahına kadar da devam ettirecek Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserleri. Ve o eserlerinde aslında bize şunu diyor, ölmeden önce ölme ilkesi vardır. O bize şunu diyor, Mevlana şunu demek istiyor, ölmeden önce ölün deyince o tefekkür dünyasından şunu anlıyoruz. Diyor ki sen ben diyorsun, Allah da ben diyor, ya sen öleceksin ya o ölecek. Bu ikilik kalmasın ama onun ölmesi, yani Cenab-ı Hakk'ın imkansı ölmesi imkansızdır. Çünkü o ezelidir, ebedidir. Onda ölüm yoktur. Olduğuna göre ölmek sana düşer. Demekte ve tasavvufun hedefini ölmekten önce ölme ilkesine vurgu yapmakta. Mevlana'ya göre kul benliğinden sıyrılmakta, gerçek anlamında irade hürriyetine kavuşmaktadır. Çünkü ferdiyetten, benlikten kurtulmadıktan sonra mutlak varlığa ulaşamazsın. Allah'ta fani olmak. Allah'ta fani olmak nedir? Allah'ın iradesinde, Allah'ın emirlerine uymak ve onun irade ve ihtiyarı bizim için nedir? Bir yol gösterme, bizim için bir yol gösterici en önemli kaynaklardan biridir. Onun için Mevlana Hazretleri'nin eserlerinde tasavvufi derinliği anlıyoruz. Şunu unutmayalım. Bizim Anadolu Müslümanlığı, Anadolu Müslümanlığı diyoruz. Anadolu Müslümanlığı Mevlana'nın Müslümanlığıdır, Yunus'un Müslümanlığıdır. Bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat görüşüdür ve Sufi geleneğidir. Türkiye'yi diğer İslam ülkelerinden ayıran en büyük fark bu mübarek toprakların Sufi geleneğiyle işlenmiş olmasıdır. Sufiler bu memleketi, güzel Türkiye'mizi gergef gergef işlediler. Onun için Türkiye'nin 7'sinden 77'ye hangi düşünceye sahip olursa olsun gönlü temiz, alnı ak bir insan yapımız var. Bu da Sufi geleneğe olan matlubiyetin ve sevincin neticesidir. Bakın Mevlana'nın ölümünden sonra oğlu Sultan Veled Mevlevi'liği kuruyor ve Mevlevilik bugün Türkiye'de bugüne kadar devam ediyor ve devam edecek. Sırf Türkiye'de mi? İslam dünyasının her bir tarafında. İnsanlar Mevlevilikle birlikte Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorlar ve kendi gönüllerinde bir coşku buluyorlar. Nasıl Nakşibendilik bizim Türk tasavvuf geleneğinde önemliyse, nasıl Kadri geleneği önemliyse, nasıl diğer tarikatlar önemliyse, Mevlevilik de o kadar önemlidir. Bugün Bektaşilik de aynı şekilde. Bugün diyebiliriz ki Türkiye'de ve İslam dünyasında en çok mensubu olan Mevlevilerdir. Mevlana'yı şeyhleri olarak kabul ederler. Ve Mevlana'nın aşkı ne yapmakta? Aşka geliyor, cuş-u huruşa geliyor. Adeta kalbinden, yani aşk şarabı vücut kadehinden taşınca Mevlana kalkıyor. Müritleriyle beraber sema yapıyorlar. Yani dönüyorlar Allah aşkından. Allah'ın aşkı insanı ne yapar? Gönlünü alır, ruhunu bedeninden çıkarır ve esas olan yurda götürür. Yani masivadan ayırır, dünyadan soyutlar, maveraya götürür. Masivadan maveraya yolculuğu Mevlana ve bu Allah dostları tarikatlarının aracılığıyla, ayinlerin aracılığıyla yaptırır. Mevlana'nın ölümü bile bir kavuşmaktır. Yani biz 17 Aralık'ı ölüm yıl dönümü olarak kutlamıyoruz aslında. Düğün yıl dönümü olarak kutluyoruz. Evet, evet. Çünkü Mevlana Hazretleri diyor ki benim ölümüm benim doğumumdur. Sakın benim ölümümde ya da ölüm yıl dönümlerimde ne yapmayın? Heyhat etmeyin. Ben beni yaratana, esas yurduma, gurbetten asıl vatana ulaşıyorum diyor. Asıl vatan Allah'ın yanıdır. Benim ölümüm de benim şebi arzumdur. Evet. Bu eserleri bıraktığı için Mevlana anılıyor. Bugün Konya değil Anadolu Mevlana ile anılıyor. Her yılın 17 Aralık'ında başta Konya'mız olmak üzere Türkiye'nin her bir tarafında anma programları icra ediliyor. Ve Konya'daki Mevlana'nın kubbesinin yeşil olması kubbeyi hadrayı anlamlandırıyor. Aynı Peygamberimizin kubbesi gibi teşbihte hata olmasın İslam büyükleri Mevlana'nın türbesinin kubbesini de yeşil yapıyorlar. Çünkü o peygamberin varisi. Peygamberin varisi bizim münevverlerimiz ve bizim meşalelerimiz.
Evet hocam.
Mevlana'nın
son cümlelerinizi hocam, evet, affınıza
şunlarla bitireyim. Mevlana'nın 7 öğüdüyle bitireyim.
Evet hocam.
Bize diyor ki cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazi ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol ve sonu ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Yani münafık olma,
evet.
Adam gibi adam ol, Müslüman ol, zengin Ermeninin yağlı çetesi kaypak Müslümanı dinden çıkartmasın diyor. Beyefendi ol, hanımefendi ol, bu değerlere sahip ol, kendini Yaradan'ın yerine de koyma. Kimseyi de yargılama, Allah'ın rahmeti gazabından geniş ve cümle kulları yaratan Allah'tır. Ona sığın, kendi işine bak diyor Mevlana kısacası.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel
anlattınız. Ben size teşekkür ediyorum. Saygıdeğer dinleyicilerimize hürmetlerimi arz ediyorum.
Sevgilerle hocam, hoşçakalın.
Hürmetler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Atalardan Yadigar köşemizde Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi konuştuk, hayatını ve eserlerini konuştuk 748. Vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus'ta. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.